Ayrım 15.
Saat daha henüz 7:30. Geç mi kaldım ki? Sabahtan beri 2'dir seni ararız. Sadık Efendi yazıhanesinin kapısı önünde onlara yol gösterdi. Buyurun bakalım. Bilseydim geleceğinizi daha erken açardım. Çay kahve ne içersiniz? Peşin söyleyin de işe başlayınca bir daha kalkmayalım. Kimi çay kimi kahve istedi. Sadık Efendi karşıdaki kahveye çayları kahveleri söyledikten sonra yazıhanesine döndü yerine geçti. Daracık yazıhanesinde yan yana dizili sandalyelere sıralanan sabah ziyaretçilerine merhaba dedi. Dördü de ayrı ayrı merhabasını aldılar. Hal hatır, son yağmurdan sonra tarlaların durumu üzerine 3-5 konuşma geçti aralarında. Çaylar, kahveler geldi, yudumlanmaya başladı. Sadık Efendi uygun zamanın geldiği düşüncesiyle Kör Fehmi'ye döndü. Hayırlısıyla derdinizi öğrenelim bakalım. Kör Fehmi, Recep'le Bekir'i işaret ederek, Recep Ağa'nın kızını kaçırdılar. Na, bu Bekir'le nişanlıydı. Hiçbir yere gitmeden doğru sana geldik. Nasıl bilirsen öyle yap. Sadık Efendi'nin soruları üzerine Kör Fehmi olayların kısa bir özetini çıkardı. Tabii bu arada olanları işine geldiği, aklının erdiği gibi maksada uygun bir şekilde değiştirmesi gerektiğini unutmadı. Dün öğleden sonra Bekir'le birlikte Bekir'in tarlasına gidiyorlardı. Uzaktan bir bağırışma duymuşlardı. Yetiştikleri zaman Recep'in kızının kaçırıldığını öğrenmişlerdi. Etrafta aramışlar, taramışlar, kızı nereye kapattıklarını bulamamışlardı. Sadık Efendi 15 yaşından askere gidinceye kadar tapu kaleminde odacılık, askerliğinde yazıcılık, askerlikten sonra da 2 yıl adliyede mübaşirlik yapmış, sonra kendi deyişiyle devlet kapısından ayrılarak serbest çalışmayı seçmişti. Civar köylülerin onun bu hükümet dairelerinde adliyede geçen hizmetlerine, deneyimlerine güveni büyüktü. Kör Fehmi'yi dikkatle dinliyordu, sorularını derinleştirmeye başladı. Kaçırılırken gören var mı? Kör Fehmi az düşündü. Var ya, kimler? Yaşar'ı gösterdi. Bu. Yaşar sustu, Kör Fehmi tekrarladı. Bu görmüş ilkin. Sadık Efendi Yaşar'a döndü. Senin görmen iyi olmuş. Kaçıranları tanıdın mı? Kaç kişiydiler seçebildin mi? Kızı sürüklediler mi? Kör Fehmi Yaşar'ın cevap vermesine sıra bırakmadı. Biri Cemal, bir de yardımcısı varmış yanında. Sadık Efendi sorularına Kör Fehmi'nin karşılık vermesini yeğliyordu. Ne de olsa adli işler üzerinde onun daha konuşabilecek bilgiye sahip olduğu açıktı. Kim? Babası. Kızın bağırdığını duyunca bu çıkmış bakalım. Cemal'le babasının kızın ağzını kollarını bağlayıp sürüklediklerini görmüş. Silahları var diye yanaşamamış ama uzaktan iyice tanımış. Recep anlatılanları şaşkın şaşkın dinliyordu. Sadık Efendi için bu kadar bilgi yeterdi. Recep'e döndü. Böyle mi? Recep duraladı. Ben ne desem yalan. Ben görmedim. Urla'ya taşınırdım. Çocuklar geride kalmıştı. Ben de nasıl olduğunu senin gibi bunlardan duydum. Kör Fehmi'nin aklına bir nokta daha geldi. Tam komşu bunlarınkisi. Uzaktan kollamışlar, seçmişler gününü. Bakmışlar bunlar taşınır. Recep önden gitti, karısı ortada yok. Kızı çardakta yalnız yüklenmişler. Hesaplamışlar iyice vaktini saatini namussuzlar. Sadık Efendi dilekçeyi yazmaya başlamadan önce Zeliş'in nüfus cüzdanını inceledi. Yaş hesaplarında 30 yıllık meslek deneyleriyle yetersiz kaldığı bir nokta vardı. Kız 25 Şubat 1933 doğumluydu. 17 yaşını doldurmuş, 18'ini sürüyordu. Ama 17'sini doldurduğuna göre 18 yaşında mı sayılır, yoksa 18 yaşında sayılabilmesi için yaşını doldurması mı gerekirdi? Bir iki defa bunu anlayıp öğrenmek istemiş fakat gene de karıştırmaktan kurtulamamıştı. Savcıların, avukatların bu noktada ayrı, sırrını kimseye öğretmek istemedikleri bir hesapları var gibisine geliyordu. Öteden beri savcılar olsun, avukatlar olsun, yani okuldan yetişenler onun bu meslekten yediği bir lokma ekmeği çok görürlerdi. Ama varsın onlar bildiklerini kendilerine saklasınlar. Sadık Efendi'nin çok şükür kendi bilgisi kendisine yeterdi. Kızın yaşı ister 18'i aşsın ister aşmasın, ağzını mendille tıkar, belini de bıçağa dayar, iki kişi sürükleyerek kaçırırsa sonuç değişmezdi. Savcılık harekete geçmek zorundaydı. Dilekçe sahiplerinin de ondan istedikleri buydu. Olayı bu yönden aldı. Makinasına kağıdı taktı, tam yazmaya başlayacağı sırada kapısının içinde dikilen iki köylüyü ağırlaması gerekti, yerinden kalktı. Yazıhanesinde yer olmadığından köylüleri karşıdaki kahveye yerleştirdi. Çaylarını kahvelerini söyledi, masasına döndü. Aşağıdaki dilekçeyi yazmaya başladı. Savcılık yüksek makamına Urla. Dün 16 Ekim tarihine müsadif çarşamba günü takriben saat öğleden sonra 14 sularında Urla'nın Gazderesi mevkiinde kain tarlamda mevsim dolayısıyla Urla'ya çardağım taşımakta olduğum bir sırada yokluğumdan bil istifade eşyalarımı yüklediğim hayvanımla Urla'ya müteveccihen hareketimi müteakip karım ile büyük kızım geride kalmışlar, karım dahi komşumuza veda etmek üzere ayrılmış, kızım ise çardakta yalnız ve himayesiz kalarak ve bu esnada öteden beri kızımı kaçırmak niyetiyle planlar hazırlayan komşularımızdan Kadıoğacıklı Ali Onbaşı ailesi bu anı, mutassever planlarını mevkii tatbike koymak üzere fırsat bilmiş, kızım gayri reşit Zeliha, Kadıoğacıklı Cemal ile babası Ali Onbaşı'nın tecavüzüne maruz kalmıştır. Mütecavizler feryat figan ile mukavemetine rağmen kızım Zeliha'yı ağzını mendille tıkayıp biri sırtına tabancasını, öbürü hamil bulunduğu bıçağa dayayarak cebren ve tehdit suretiyle sürükleyerek Gazderesi istikametinden ve semt-i meçhule doğru kaçmışlardır. Dünden beri kızımın akıbeti meçhul bulunmasına ve mütecavizlerin kirli maksatlarını silahlı olarak elde etmek istemelerine göre hayatının tehlikeye düçar olması sebebiyle sayın makamınızdan bin netice suçluların derhal yakalanmalarına tevessül olunmasını ve şiddetle tezziyelerinin cihetine gidilmesini, aşağıda isim ve adresleri yazılı şahitlerin cert ve istimalarıyla gereken tahkikatın icrasını, kızımın tarafıma iadesini saygılarımla arz ve istida ederim. Urla'nın Sıra Mahallesi'nde oturan Hüseyinoğlu Recep Kayalı. Şahitler 1. Gazderesi mevkiinde oturur Süleyman Yen oğlu Yaşar Yen. 2. Aynı mevkiide oturur Boşnak Şükrüoğlu Bekir Özkoç. 3. Urla'nın Sıra Mahallesi'nde oturur Fehmi Has. Dilekçenin yazılması, pullanması bitti. Recep'in mührünü istediler. Geçen yıl kaybettiğini, yenisini de henüz kazdıramadığını söyledi. Sol elinin baş parmağını istampada mürekkepleyip pulun üstüne bastırdılar. Sadık Efendi dilekçeyi yüksek sesle okudu. Dördü de cümlelerin kuruluşundan bir anlam çıkaramadılar. Çoğu kelimeleri hayatlarında ilk defa duydukları halde dilekçeyi pek beğendiler. Biz de beğenilecek her yazının anlaşılmaz olması öteden beri asıl olduğuna göre onların bu davranışlarına hiç şaşmamak lazım. Toplumumuz Sadık Efendi'nin dilekçesine gelinceye kadar anlaşılmaz sözleriyle bütün edebiyat jürilerini, bütün ünlü eleştirmecileri hayran eden nice sayısız şairler, nice büyük yazarlar yetiştirmiştir. Sadık Efendi Zeliş'in Bekir'le nişanlı olduğunu, Bilti İzam yazmadığını, Bekir'in şahitliğinin makbul tutulması için böyle gerektiğini açıklayınca yazılan dilekçeye hayranlıkları daha da arttı. Bekir, Fehmi'nin hatırlatmasıyla Sadık Efendi'nin masasına 5 lira bıraktı. Kahve paralarını da Sadık Efendi'nin yarım ağızla olmaz demesine bakmayarak Bekir ödedi, kalktılar. Sadık Efendi'nin cevaplandırmayı aklında tuttuğu bir nokta vardı. Saatine tekrar baktı. 8:05 geçiyordu. Şimdi saat 8. Doğru hükümete varın. Savcının kapısında bekleyin. Savcı saat 9'dan önce gelmez ama olsun. Siz gene kapısından ayrılmayın. Gelir gelmez eline dilekçeyi tutuşturun. Bir kere savcı mahkemeye girer de dilekçeyi önceden veremezseniz, bir daha çıkıncaya kadar veremezsiniz. Öğleye kadar beklersiniz. Kör Fehmi'ye dönerek devam etti. Gördün ya Fehmi Efendi, sizi geçe bırakmadım. Biz işimizi hep vaktinde yaparız. Haklısın Sadık Efendi, herkes senin gibi olsa. Benim gibisini her yerde zor bulursunuz. Dolaşın bakalım o avukatların yazıhanelerini. Hiçbiri yerinde var mı? Sadık Efendi'nin daha buna benzer sözlerine hak verdikten sonra çıktılar. Grup saat 8'i çeyrek geçe hükümet binasının yanmasından sonra adliyenin geçici olarak yerleştiği tekel idaresinin alt katındaki koridordaydı. Kör Fehmi'nin oturduğu evden sonra Urla'da iyi tanıdığı ikinci bir bina varsa o da adliye binasıydı şüphesiz. Doğru kalemin bulunduğu odaya doğru ilerledi. Kalemin kapılı bulunan kapısını açtı. İçeride hukuk mahkemesinin de, ceza mahkemesinin de yazıcılara erkenden gelmiş, o günkü duruşmalara çıkacak dosyaların tutanak başlıklarını hazırlıyorlar, işlemlerini tamamlıyorlardı. Çalışma saatleri, duruşmalarda keşiflerle dolu geçen yazıcılar, kararların, ara kararların yazılmasını yetiştirebilmek için çalışma saatleri dışında iş saatinden önce, iş saatinden sonra en az 2-3 saat fazla çalışmak, büyük şehirlerde 2, bazen 3 yazıcının gördüğü işi tek başlarına yetiştirmek zorundaydılar. Kör Fehmi ceza yazıcısına seslendi. "Merhaba Mehmet Efendi, kolay gelsin." Yazıcının başı iyice sıkışıktı. 15 günde bir, karşılaşmaya alışık olduğu Kör Fehmi'yi hiç de nazik karşılayacak halde değildi. "Kapıyı çek, dışarıda bekle Fehmi Efendi." "Saat daha 9 olmadı." "Merhaba dedik abi, başka bir şey demedik." "Anladık, merhaba, bizi meşgul etme." "Peki abi, gideriz, sen gücenme sade." Yazıcı yerinden fırladı. "Bak daha da söyleniyor, çeksene kapıyı be adam." Kör Fehmi yazıcının gelip çarpmasına sıra bırakmadan kapıyı çekti. Fakat ne de olsa yanındakilerin önünde itibarının zedelendiği duygusuna kapılmıştı. Söylenmekten geri kalmadı. Bir kere işin bu hergeleler eline düşmesin. İnsanın kafasına binerler böyle. Bilirdim ben onu yapacağımı ama zararı size dokunur diye sustum. Daha belki söyleyecekleri vardı bu konuda. Bu defa karşı tarafta icra dairesini temizleyen odacı icra dairesinden süpürge elinden çıkarak sözünü kesti. "Hadi bakalım bahçeye, çekilin ayak altından. Daha buraların temizliği bitmedi. Fehmi oğlum, sabah sabah ne alemi başına topluyorsun burada? Daha çalışmanın kaçta başladığını öğrenemedin mi?" Odacının önünde bahçeye doğru sürüklendiler. Onların hesabına göre vakit öğleye yaklaştığı halde çalışmanın başlamaması tuhaftı. Recep de Bekir de memur kısmının hazır para aldıklarını akıllarından geçirdiler. Bahçede durup beklemek canlarını sıktı. Kör Fehmi grubu tekrar karakola sürükledi. Başçavuş gelmişti. Kör Fehmi dilekçeyi eline sıkıştırıp Recep'i başçavuşun odasına itti. Başçavuş dilekçeye şöyle bir baktı, okumadı. "Ne oldu?" Recep konuşamadı birdenbire. "Niye geldin ha, söyle bakalım." "Kız kaçtı da." "Dilekçeni savcıya havale ettir de gel." Recep'in anlamadan kendisine bakmakta devam ettiğini görünce açıklamaya çalıştı. "Savcı bunun burasını imzalasın da öyle al gel. Savcı imzalamadan ben karışmam senin işine." Recep başıyla anladığını işaret ederek başçavuşun odasından çıktı. Savcı adliyeye saat 9'a doğru hakimle birlikte geldi. Adliyenin bahçesinde hakimle savcının geldiğini gören köylüler, öbür iş sahipleri doğruldular. Yol açıp hakimle savcıyı selamladılar. Kör Fehmi bu defa Recep'i savcıya doğru itti. Recep'in arkasından bir iki köylü daha savcıya doğru ilerlediler. Savcı dilekçesini kendine doğru uzatan Recep'in, öbür köylülerin bir şey söylemesine sıra bırakmadan kolunu kaldırarak kendisine daha fazla yaklaşmalarını önledi. Adliyenin merdivenlerine doğru yürüdü. "Mahkemeden sonra, mahkemeden sonra, şimdi vaktim yok, okuyamam. Dilekçelerinizi mahkemeden sonra getirin." Hakimle birlikte doğru duruşma salonuna geçtiler. O gün öğleye kadar görülmesi gereken 28 duruşma vardı. Savcı daha aniden çıkarken duruşmalardan önce odasına uğrayıp gelen dilekçelere bir göz atmasına vakit bulamayacağını düşünmüş, canı sıkılmıştı. Böylesine işe boğulduklarını bu köylülerin anlamamasına öteden beri sinirlenirdi. Cübbelerini giydikleri sırada hakime "Ne adamlar birader," dedi. "Sanki babalarının uşakları var karşılarında. Her biri dünyada kendi işinden başka işimiz yok sanır. Tabii insan bütün sene kahvede oturur, sadece birkaç gün çalışırsa karşısındakini de öyle görür." Hakim ona hak verdi, duruşma salonu hemen açıldı. Duruşmalar başladı. Recep, Kör Fehmi, arkadaşları öğleye kadar duruşma salonunun kapısında kız kaçırma, yaralama, hakaret, daha buna benzer çeşitli olayların suçluları, davacıları, tanıkları arasında savcının salondan çıkmasını beklediler. Kimse onların şikayetiyle ayrıca meşgul olmadı. Arada bir köylü soruyordu. "Sizin dava ne?" "Kızı kaçırdılar." Köylü gayet sakin mırıldanıyordu. "Bizimkini de." Konuşmayı işten başka bir köylü soruyordu. "Kaçıncı sizin sıranız?" Kör Fehmi cevaplandırıyordu. "Bizimkisi daha yeni, şikayeti bugün vereceğiz." Başka biri söze karışıyordu. "Ne kadar oldu?" "Daha dün." "Bulundular mı?" "Bulunmadılar." Mahkemesi olan köylü hep o sakin tavrıyla tekrar konuşuyordu. "Bizimkileri 4. gün buldulardı." Bundan sonra konu ile ilgilenen bir köylü değişik olayları hatırlatıyordu. Bir keresinde bizim köyde bir vaka olduydu. 40 gün sonra yakalandılar oğlanla kız. Sara Halil'in kızını mı diyorsun? He ya. Onunkisi 40 günü de geçtiydi. Benim aklım da öyle kalmış. Başka biri Bekir'e soruyordu. Sen ne bekliyorsun Bekir Efendi? Senin buralarda işin ne? Şahitliğe geldim. Sorma, ben de. Hastane koridorunda bekleyen hasta, etrafındaki hasta kalabalığını görünce kendi şikayetinin önemini bir zaman için unutur. Saat 12'ye doğru savcı duruşmadan çıktığı zaman Recep de sabahki telaşından dolayı utanır gibiydi. Savcı tenhalaşan adliye koridorunda Recep'i görür görmez tanıdı. Ver bakalım dilekçeni. Recep ilerledi, dilekçesini savcıya uzattı. Savcı dilekçeyi alırken durdu, kör Fehmi'ye döndü. Ne o Fehmi? Ne işin var gene? Fehmi boyun büktü. Ağaya şahitlik için geldim savcı beyim. Savcı alaylı bir tavırla onu süzdü. Hayır için desene. Kör Fehmi savcının keyifli saatini fırsat bildi, yılıştı. Karşınıza ne zaman geldimse hep hayır için geldim savcı beyim. Ne yapalım, adımız çıkmış bir kere. Kimse bize inanmaz. Savcı üst kattaki odasına çıkmak için merdivene doğru ilerledi. Öyle ya, Allah için hep hayır için gelirsin sen. Görürüz bakalım bu sefer niçin geldiğini. Merdivenleri çıkıncaya kadar dilekçeyi okudu, masasına geçer geçmez havalesini yazdı. Karakol komutanlığından tanıdıkların dinlenmelerini sanıkların acele bulunarak düzenlenecek hazırlık evrakıyla birlikte kendisine gönderilmesini istedi. Dilekçeyi karşısında bekleyen Recep'e uzattı. Hemen götür bunu karakol komutanına ver. Sonra biz seni arayınca gene gelirsin. Karakolda bir iş için yerinden ayrılan başçavuşun bir çeyrek kadar dönmesini beklediler. Başçavuş karakolun merdivenlerini çıkınca kapısında bekleyen 4 kişilik grubu gördü. Özellikle kör Fehmi'yi aralarında görünce merakını yenemedi. Ne o Fehmi, ne kabadayılık yaptın gene? Kör Fehmi başçavuşa, savcıya boyun kırdığından fazla boyun kırdı. Ben çok şükür ıslah-ı nefs ettim başefendi. Aylardır elimden kaza çıkmadı. Hayır için buralarda dolaşmazsın sen. Bu fakir komşumuzun kızını kaçırdılar. Biz de bulunduk yakında bir kere. Allah için şahitliğe geldim. Başçavuş Recep'in elinden dilekçesini aldı, odasına girdi. Vakit öğleyi geçiyordu. Fakat herhangi bir söylentiye yol açmamak için yazıcılık yapan jandarma erini çağırdı. İfadeleri almaya başladı. Recep kör efendinin tembihlerine rağmen yalan söyleyemiyordu. Başçavuş yazılan ifadesine parmak bastırdıktan sonra ona sordu. Yani hem Cemal'den hem babasından şikayetçisin, öyle mi? Recep omuzlarını kıstı. Ben görmedim başefendi, ne diyeyim? Kim kızı kaçırdıysa ondan şikayetçiyim. Bunlar Cemal'le babası kaçırdı der. Cemal'le babası kaçırdıysa onlardan şikayetçiyim. Başkası kaçırdıysa başkasından. Peki daha önce böyle bir niyeti var mıydı komşularının? Kulağına hiç lakırdı gelmedi mi? 1-2 ay önce dedilerdi böyle sözler. Ama o zamandan bu zamana hiçbir hareketlerini görmedim. Zaten bu sözler çıktı çıkalı konuşmazdık. Kızın Cemal'e varmak isterse vermez misin? Vermem. Neden? Recep odanın içinde duran Bekir'i gösterdi. Sadık Efendi'nin sebebini açıklamasına rağmen kızı Bekir'e vereceğini gizlemekte fayda görmedi. Benim kızım buna sözdü. Başçavuş Bekir'e döndü. Sen alacaksın mı bunun kızını? Alacağım. Şimdi de mi? Yani bulunduğu zaman kız çıkmasa gene alacak mısın? Bekir biraz mahzun boynunu büktü. Madem ki sözlüyüm, binaenaleyh alacağım. Bir kaza geldiyse başına ne yapalım şimdi? Bırakırsak olmaz bilakis. Başçavuş elindeki kalemi masanın üstüne bıraktı. Peki öyleyse şimdi nereye kaçar bunlar dersiniz? Kör Fehmi akşamdan sormuş soruşturmuştu. Kaçsalar kaçsalar küp alanda Barbaroslu Mehmet'in damına kaçarlar. Neden? Mehmet oğlanın dayısı olur. Dayısının oğlu İbrahim'le oğlan akran olurlar. Yedikleri içtikleri bütün kış ayrı gitmez. Başçavuş kısa 1-2 not aldı. Peki öyleyse gidin. 2 saat sonra jandarmalar Kadıoğcuklu Ali Onbaşı'yı karakola getirdiler. Jandarmalar adamı önce damında aramışlar, bulamamışlar. Karısından Urla'da Topal Avni Bey'in deposunda tütün bastığını öğrenmişlerdi. Ali Onbaşı'yı baskıcı ustası ile yardımcısının yanında çalışırken buldular. Başçavuş hemen soruşturmaya geçti. Oğlun nerede? Bilmem. Nasıl bilmezsin? Nasıl bileyim? Dün öğleden sonra tarlada çardağın önünde odun yararken baltayı kütüğün yanında bırakmış gitmiş. Gerisi sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum. Sen beraber değil miydin? Ali Onbaşı'nın beklemediği bir soruydu bu, şaşırdı. Ben mi? Sen ya niye öyle birdenbire tutuldun? Ben 3 gündür Avni Bey'in deposunda baskıcılara yardım ediyorum. Yalan söyleme Ali Onbaşı, yaşından utan. Soruşturması kolay başçavuşum, yalnız değilim ki. Vehbi Usta 1, yardımcısı 2-3 gündür sabahtan akşama kadar yanlarından bir lahza ayrılmadım. Arada Avni Bey, karşıdaki kahveci, gelip gidenler hep nerede olduğumu gördüler. Başçavuş ellerini havaya kaldırdı, sonra masasına dayandı. Ben anlamam.
Neyi?
Oğlun komşu Recep'in kızını kaçırmış. Sen de oğlana yardım etmişsin. Ali Onbaşı'nın içinde kuşkular uyanmaya başlıyordu. Tövbe iftira. Söyle oğlan nerede? Uğraştırma beni. Dünya kadar işim var. Ali Onbaşı iyice şaşkınlaşmıştır. Ne soracağını, ne diyeceğini bilemiyordu artık. Ne söyleyeyim başçavuşum? Sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum. Dün Recep'in kızıyla kaçmışlar diye duydum, hepsi o. Bildiğim bundan ibaret. Başçavuş Cemal'i bulmak için onu sıkıştırmaktan başka çare göremiyordu. Gördün mü bak, nasıl çıkarmaya başladım baklayı ağzından. Sonra bu. 3 şahit var aleyhinde. 3'ü de senin oğlunla birlikte kızın ağzını burnunu bağlayıp sırtına bıçak dayayarak sürüklediğinizi söylüyor. Tövbe yalan. Yalan sahi, artık orasını mahkemede yargıca anlatırsın. Ali Onbaşı sustu. Ne susuyorsun? Ne diyeyim başefendi, sen inanmadıktan sonra. Oğlunun nerede olduğunu söylemeyecek misin? Haberim yok ki. Başçavuş yazıcıya döndü. Yaz oğlum, suçunu külliyen inkarla Adem'i malumat beyan etti. Ve hadise ile bigane alakası bulunmadığını, oğlunun fiiline iştirak ve yardım etmediğini, olay anında hadise mahallinde bulunmadığını söyledi. İfadesi okundu, bir DC bulunmadığını söylemesi üzerine kendisine tasdik ettirildi, imzası alındı. Ali Onbaşı ifadesinin altını imzaladı, başçavuş savcılığa 2 suçludan birinin bulunduğunu, düzenlenen soruşturma kağıtlarıyla birlikte yüksek makamlarına arz ve sevk olunduğunu bildiren bir yazı yazdı. Az sonra Ali Onbaşı 2 jandarmanın arasında savcılığın kapısı önündeydi. Savcı soruşturma kağıtlarını hızla okuyup bitirdikten sonra Ali Onbaşı'yı odasına almalarını istedi. Ali Efendi dedi, suçunu inkar etmişsin, şimdi beni dinle. Bu yollara sapmanın hiçbir manası yok. Zarar görmek istemiyorsan açık açık doğrusunu söyle. Ali Onbaşı güvensiz, ne diyeceğini kararlaştıramayan o çok iyi tanıdığı köylü duruşuyla kendisine bakıyordu. Düşünme, söyle ha, oğlun nerede? Ali Onbaşı omuzlarını kaldırdı. Bilmiyor musun? Az düşündü. Ali Efendi, tekrar söylüyorum, sen efendi bir adama benziyorsun, anlaman lazım. Başının derde girmesini istemiyorsan söyle. Oğlunla birlikte komşu Recep'in kızını kaçırmışsın. Sen döndüğüne göre oğlun nerede kaldı? Söyle. Ali Onbaşı ümitsiz bir sesle mırıldandı. Ben kaçırmadım. Peki kim kaçırdı? Ali Onbaşı cevap bulamadı. Dilinin ucuna onu siz bileceğiniz, ben mi bileceğim demek geliyordu. Sustu. Oğlunun yardımcısı kimdi? Biri daha varmış oğlunla birlikte. Tanıklar öyle söylüyor. Sen misin? Adam az çok kendini toparlayabildi. Görmedim beyim, 3 gündür sabahtan akşama kadar şurada köprü başında Avni Bey'in deposunda tütün basıyorum. Olanı biteni ben de sizin gibi etraftan duydum.